Ayrım 9, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 99. Pop çok konuşmadı bu ziyaretimizde. Odaya daha ilk girdiği anda 15 yıldır Makonda'da görmediği bu tek adamın halinden etkilenmiş gibiydi. Bu kez belki her zamankinden çok, çünkü doktor bıyıklarını kesmişti. İki adam arasındaki akıl almaz benzerliği iyice gördüm. Tıpatıp benzemiyorlarsa da kardeş gibiydiler. Biri daha büyük, daha zayıf ve göçkündü. Hatlarında biri annesine, öteki de babasına benzeyen iki kardeşte bulunan bir benzerlik vardı. Verandadaki son gece geldi aklıma. İşte pap bu doktor, bana kendisini ziyaret edeceğinize söz vermiştiniz dedim. Güldü papaza bakıp, doğru albay. Bilmem neden gitmedim dedi ve ta ki pap konuşana dek ona baktı, inceledi. İyi bir adım atmak için hiçbir zaman geç kalınmaz dedi pap. Dostunuz olmak isterdim. Birden papın yabancıyı gördükten sonra gücünü yitirdiğini anladım. Çekinerek konuşuyordu. Kilise kürsüsünde Bristol Almanağı'nın hava yorumlarını okurken sesini ürkütücü ve üstün bir tonla gürleten sarsılmaz güveni gitmişti. Bu birbirlerinin ilk görüşleriydi ve son oldu. Doktorun bu sabaha dek yaşayabilmesi yine de pap yüzünden, yaralılara bakması için yalvardıkları gece ondan yana olup araya girmişti. Doktor kapıyı bile açmamıştı ve halk şimdi benim yerine gelmesin diye çalıştım. O korkunç sözü söylemişti. Evden çıkmaya hazırlanıyorduk. Aklıma yıllardır sormak istediğim bir şey geldi. Papa o görevlilerle konuşurken ben bir süre daha doktorla kalacağımı söyledim. Yalnız kalınca sordum ona. Bana bir şey söylemenizi istiyorum. O çocuk ne oldu? Doktorda bir değişme olmadı. Ne çocuğu albay diye sordu. Ben sizin çocuğunuz evimden gittiğinizde Mimi gebeydi dedim. O sakin, soğukkanlı. Doğru albay, bunu bile unutmuşum dedi. Babam susuyordu. Sonra pap onları ne yapar yapar getirirdi dedi. Babamın gözlerini tutmaya çalıştığı bir sinirlilik okunuyordu. Bu bekleyi sürüp giderken yarım saat geçmişti bile. Saat şimdi 3 civarında olmalıydı. Çocuğun şaşkın ve dalgın hali üzüyor beni. Hiçbir şey öğrenmekle istemeyen, soyut ve soğuk kayıtsızlığı onu babasına benzetiyor. Oğlum bu çarşamba gününün kaynayan havasında tıpkı 9 yıl önce Martin'in tren penceresinden bize el sağlayıp bir daha dönmemek üzere kaybolduğu gibi eriyip bitecek. Babasına benzemeyi sürdürürse bu çocuk için yaptığım bütün fedakarlıklar boşa gidecek. Tanrı'ya onu etten, kandan, öteki insanlar gibi ağırlığı, rengi, hacmi olan biri yapması için yalvarmam yararsız. Kanında babasının tohumları oldukça her şey boş. 5 yıl önce çocuğun Martin'e benzer hiçbir yanı yoktu. Şimdi ise baştan ayağa dek benzemekte. Genoveva Garcia, dördü ikiz olan 6 çocuğu ile Makonda'ya döndüğünden beri benziyor. Genoveva şişman ve yaşlıydı. Gözlerinin çevresinde beliren mavi damarcıklar eskiden temiz ve gergin olan yüzüne kirli bir hal veriyordu. Küçük beyaz ayakkabılı organze farbelalı sürüsünün ortasında gürültülü ve düzensiz bir mutluluk gösterisindeydi. Genova'nın kukla kampanyasının başkanıyla kaçtığını biliyordum. Hareketleri otomatik gibi olan çocuklarını görünce tiksinmeye benzer bir duyguya kapıldım. Sanki tek bir mekanizma işletiyordu hepsini. Şaşırtıcı biçimde birbirlerine benziyorlardı. Küçük tüler, altısında ayakkabıları ve giysilerindeki farbelalar aynıydı. Tozla kaplı harabe halindeki bir kasabada Genova'nın yersiz mutluluğu ve kentli süsleriyle bezenmiş kişiliği bana acı ve keder veriyordu. Tavırlarında talihli görünmeye çalışmasında, bizlerin yaşayışından kukla kumpanyasındaki yaşamın çok başka olduğunu söylemesinde ve acımasında buruk bir şey, giderilmesi olanaksız tuhaf bir şey vardı. Ona bakınca eski günleri anımsadım. Çok şişmanlamışsın dedim. O zaman hüzünlendi. İnsanı şişmanlatan anılar olmalı dedi ve durup çocuğa baktı uzun uzun. O 4 düğmeli büyücü ne oldu dedi. Ben doğrusunu söyledim çünkü zaten her şeyi bildiğinden emindim. Gitti dedim Cenovava. Sana bundan başka bir şey bırakmadı mı dedi. Ben de bırakmadı dedim. Cenovava oynak ve bayağı bir kahkaha attı. 5 yılda bir çocuk yapmış desene beceriksizin biriymiş dedi ve şaşkın sürüsünün ortasında dolanarak sözlerini sürdürdü. Ben çıldırıyordum onun için. Yemin ederim ki alırdım elinden eğer o gece çocuğu beklerken karşımıza çıkmamış olsaydı. Ben o sıralarda böyle boş şeylere çok inanırdım dedi. Cenab-ı Allah'a ısmarladık demeden önce durdu, çocuğa baktı ve onun aynısı tek eksiği dört düğmeli bir ceket dedi. Ve o andan sonra çocuk bana tıpkı babası gibi görünmeye başladı. Sanki bu lanetli benzerliği Cenab-ı Allah getirmişti. Kimi kez onu dirsekleri masaya dayalı, başı sol omzuna eğik, sisli bakışları hedefsiz yakalardı. Çitin üstündeki karanfil saksılarına yaslanıp, sen olmasaydın da ben yine yaşamın geri kalanını Makonda'da geçirmek isterdim dediği sıradaki haline benzerdi Martin'in. Kimi zaman bu sözleri söyleyecek sanıyordum. Şimdi yanımda suskun oturup sıcaktan tıkanmış burnunu ellerken nasıl söyleyebilirdi ki? Acıyor mu diye sordum. Hayır diyor. Gözlük takamayacağını düşünüyormuş. Bunun için sıkılma diyorum. Boyun bağını çözüyorum. Eve gidince yıkanırsın, dinlenirsin diyorum. Sonra babamdan yana bakıyorum. Katuara diye en yaşlı yerliye sesleniyor tam o sırada. Adını duyunca başını kaldırıp küçük kederli gözleriyle babamın yüzünü arıyor. Babam yeniden konuşacağı sırada arka taraftan yatak odasına giren belediye başkanının ayak sesleri işitiliyor. Bölüm 11. Bu öğlen cehenneme döndü evimiz. Uzun süredir beklediğim için doktorun ölüm haberi beni şaşırtmadıysa da evimi böylesine allak bullak edeceğini düşünmemiştim. Birinin benimle cenazeye gelmesi gerekiyordu. Bunu karım yapar diye düşünüyordum. Özellikle 3 yıl önceki hastalığımdan ve yazıhanemin çekmecelerini karıştırırken güneş saplı bastonla dans eden bebeği bulduğu o günlerden beri böyle düşünüyordum. Galiba bebeği o güne dek unutmuştuk. O öğleden sonra kurup işlettik, balerin eskisi gibi dans etti. Eskiden neşeli olan, sonra çekmecedeki uzun suskunlukla sönükleşen hüzünlü müzikle canlandı. Adelia da bebeğin dansını seyrederken anımsadı, bana döndü, gözleri nemlenmişti üzüntüden. ''Bu sana kimi hatırlattı?'' diye sordu. Oyuncak eskimiş, küçük şarkısıyla odayı hüzne boğarken Adelia'nın kimi düşündüğünü biliyordum. ''Kim bilir ne oldu ona, merak ediyorum.'' diye karım sordu. Belki de doktorun saat 6'da oda kapısında göründüğü ve lambayı kapıya astığı o günlerin soluğuyla ürperiyordu. Köşede yaşıyor dedim. Bugünlerde ölür, bizi de gömmek düşüyor. Adelia da ses çıkarmadı, bebeğin dansına dalmıştı. Ondaki özlemin bana da geçtiğini hissettim. Hep bilmek istedim. Geldiği gün kim sanmıştın onu? Sana birini hatırlattığın için o sofrayı kurmuştun. Adelia da soğuk bir gülümsemeyle, elinde balerinle şu köşede dururken bana kimi hatırlattın sana söyleseydim gülerdin. Ve eliyle 22 yıl önce onu uzun çizmeleri asker üniformasına benzeyen giysileri içine gördüğü o boş yeri işaret etti. O gün onların anılarda barıştığını sanmıştım. Onun için bugün karıma karalar giyip benimle gelmesini söyledim. Ama bebek çekmeceye konmuştu. Müzik etkisini yitirmişti. Adelia şimdi kendini tüketiyor. Üzgün, perişan, odasında saatlerce dua ediyor. Böyle bir gömmeyi yalnız sen düşünebilirsin, dedi bana. Başımıza gelen bütün felaketlerden sonra bir de o uğursuz artık yıl, ya sonraki seller, bu ise şerefim üzerine söz verdim diye kandırmaya çalıştım. Ona hayatımı borçluyum, inkar edemeyiz, dedim. Borçlu olan o. Hayatını kurtardığı zaman 8 yıllık yatak, yemek ve temiz giysilerinin borcunu ödemiş oldu. Sonra çitin yanına bir iskemle getirdi. Gözleri keder ve boş inançlardan dumanlı, hala orada oturuyor olmalı. Öyle kararlı bir tutumu vardı ki yatıştırmak istedim. Peki ben de bu durumda Isabel'i alırım, dedim. Yanıt vermedi. Biz gidene dek orada oturdu. Onu memnun edeceğimi düşünerek biz döne dek mihraba git, bizim için dua et, dedim. O zaman başını kapıdan yana çevirip dua bile etmeyeceğim. Şu kadın her salı limon dalı istemeye geldikçe dualarım hiçbir işe yaramayacak. Sesinde karanlık ve bozuk bir karşı koyuş vardı. Kıyamet gününe dek burada kendimden geçmiş kalacağım. Kurtlar iskemleyi o zamana dek yemezlerse. Babam duruyor, boynu uzatıp arka odadan gelen bildik ayak seslerini dinliyor. Sonra Katuara söyleyeceğini unutup bastona yaslanarak bir dönüş yapmak istiyor ama tam dönerken tutmayan bacağı yanıltıyor onu ve yere düşecek gibi oluyor. Tıpkı 3 yıl önce limonata kasesinin üstüne düştüğü gibi. Nalınların sallanan iskemlenin ve yerde yuvarlanan kasenin gürültüsünü düştüğünü gören çocuğun başka kimse yoktu yanında bağırmasını anımsıyorum. Ondan beri sakat kaldı. Bir daha iyileşemez sandığımız bir haftalık şiddetli ızdıraplardan sonra sertleşen bacağını sürükler oldu. Şimdi belediye başkanı yardımıyla dengesini sağladığını görerek işe yaramayan bacağın kasabanın rızasına karşın gerçekleştireceği sözün sırrını sakladığını düşünüyorum. Belki de minnettarlığı o zamandan başlıyor. Verandada düştüğünden beri bir kuleden itilmiş gibi düştüğünü söylüyordu. Makonda'da kalan son iki doktor ona kurtuluş olmadığını söylediler. Beşinci gün yataktaki halini düşünüyorum, çarşafların arasında eriyip gitmiş gibiydi. Kurumuş vücudunu anımsıyorum, bir yıl önce bütün Makondoluların katıldığı, kımıldayan kalabalık bir çiçek alayı ortasında mezarlığa götürülen Pub'ın vücuduna benziyordu. Tabuttaki majestelerinin yüzünde, o hastalık günlerinde babamda da gördüm, aynı çaresizlik ve dertli bir bırakılmışlığın derinliği vardı. Babamın sesi yatak odasını dolduruyordu. 1895 savaşında bir gece Albay Aurelana Buandia'nın kampına gelen o garip askeri anlatırdı. Çizmeleriyle şapkası, kaplan pençesi, deri ve dişleriyle bezenmişti. "Sen kimsin?" diye sordular. Garip asker yanıt vermedi. Yine sordular. "Nereden geliyorsun?" Yine yanıt yok. Sordular. "Kimden yana savaşıyorsun?" Garip askerden buna da bir karşılık alamadılar. Derken askerin biri bir meşale alıp adamın yüzüne yaklaştırdı. Bir an iyice baktı ve hayretle bağırdı. "Tanrım, bu Dük Marlboro!" Şiddetli sinir nöbetleri sırasında doktorlar yıkanmasını salık verdiler. Bu da yapıldı ama ertesi gün midesinde hafif bir iyileşmeden başka bir şey görülmedi. Sonra doktorlar ona rahat bir ölüm hazırlamaktan başka bir şey salık veremeyeceklerini söyleyerek evden gittiler. Yatak odası derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ölümün ağır ve ölçülü kanat çırpınışlarından başka bir şey duyulmuyordu. Can çekişten yatak odalarında İnsan kokusu taşıyan o gizemli kanat çırpmalarıydı. Angel Baba ayının son kısmını da bitirdikten sonra daha saatlerce kimse yerinden kalkmadı. Ümitsiz adamın kemikli profiline dalarak oturdular. Sonra saat çaldı. Üvey babam ona bir kaşık ilaç vermek için kalktı. İşte o zaman verandadan aralıklı adım sesleri geldi. Üvey annemin kaşığı tutan eli havada kaldı. Mırıldandığı duasını kesti. Kapıdan yana döndü. Birden kıpkırmızı olmuş, tutulmuştu sanki. "Bu adımları cehennemde bile tanırım," diyebildi. Tam bizim kapıya bakıp doktoru gördüğümüz anda doktor eşikte durmuş bize bakıyordu. "Kızıma pap onları biraz dürtükler getirirdi," diyor ve tabutun olduğu yere gidiyorum, düşünüyorum. Doktor evimizden gittiğinden beri şuna inandım ki biz her nedenli Adelia'nın sert tutumunu, kendini ibadete vermesini, bizim yüzümüzden bildikse de, davranışlarını bütün gücümüzle çalışsak bile karşı koyamayacağımız yüksek bir güç yönetiyordu. Yatağın üstüne kayıtsız oturan adamlarıma bakarken, tabutla aramdaki mesafeyi yürürken ölü adamın üstünde kaynayan havayı soluyor, Makondo'yu yıkan yazgının acılığını ciğerlerime çektiğimi hissediyorum. Dışarıda sokakta sıcaktan bitkin insanların beklediğini biliyorum. Pencerelerde seyre meraklı kadınlar olduğunu biliyorum. Ocakta sütün kaynadığını, pilavın dibi tuttuğunu unutup dışarıya bakarlar. Bu son karşı koyma gösterisi bile bu ezilmiş, sindirilmiş adamların gücünün çok ötesinde olduğunu biliyorum. Pazar seçimlerinden sonra dövüşme yetenekleri kırıldı. Planlarını hazırlamışlardı, harekete geçtiler ve yenildiler. Oysa hala kendi hareketlerine, kendilerinin sözü geçtiğine inanıyorlar. Oysa bütün bunlar hazırlanmış, ayarlanmışa benziyordu. Bizi adım adım bu lanetlenmiş çarşambaya götüren olaylar bir bir düşünülmüştü. 10 yıl önce felaketler geldiğinden bir şeyler yapmak, bunu anlatmak isteyenlerin ortak gücü belki kurtulmaya yeterdi. Bütün gereken şey muz şirketinin kendi halini bıraktığı tarlalara gidip yaban otlarını temizlemek, işe sıfırdan başlamaktı ama yaprak fırtınasına sabırsız olmayı, ne geleceğe ne de geçmişe inanmayı öğretmişlerdi. Yaprak fırtınasına o ana inanmayı ve onun içinde obur iştahını doyurmayı öğretmişlerdi. Yaprak fırtınasının geçtiğini ve onsuz hiçbir onarımın yapılamayacağını anlamamız çok sürmedi. Yaprak fırtınası her şeyi getirmiş, her şeyi de götürmüştü. Ardında kala kala yıkık bir kent ve pazar seçimleri kalmıştı. Macondo'nun son gecesinde o hep hazır seçmen avcısı, kasaba alanına polis ve yedek kuvvetlerin emrine dört damacana şarap koymuştu. Pap onları o gece şiddetle karşı koymalarına rağmen nasıl bastırabilmişse, bugün de bir köpek avcısı gibi silahlanıp ev ev dolaşır ve bu adamı gömmeye zorlardı. Pap onları sıkı bir düzene sokmuştu. 4 yıl önce papaz öldükten sonra, benim hastalığımdan 1 yıl önce bile bu düzen, hepsinin bahçelerindeki bütün çiçek ve yeşillikleri kesip papa son borçlarını ödemek için mezarına götürmelerinden de belliydi. Cenazeye bir bu adam gitmedi. Bir bu adam ki hayatını kasabanın papazı olan sarsılmaz itaatine borçluydu. Çünkü alana 4 damacana şarap koydukları akşam Macondo ölülerini tek bir çukura gömmüş, korku içinde silahlı zorbaların ele geçirdiği bir kasabaydı ve o akşam biri köşe başında bir doktorun yaşadığını anımsadı. Bunun üzerine sedyeleri kapının önüne bırakıp seslendiler ona, çünkü kapıyı açmamıştı, içeriden konuşuyordu. Seslendiler: "Doktor, şu yaralara bir bakıver, başka doktor yok götürecek." Ve o yanıt verdi: "Başka yere götürün, benim bir şey anladığım yok." Onlar: "Senden başka doktor yok, bir iyilik yapacaksın." Yanıt verdi, hala açmamıştı kapıyı. Kalabalık onun odanın ortasında durduğunu, yukarıda asılı lambanın katı sarı gözleri aydınlattığını düşünüyordu. "Bildiğim her şeyi unuttum, başkasına götürün onları." Ve orada kaldı. Kapı hiçbir zaman açılmadı. Kapalı kapının ardında, kapının önünde ise Macondo'lu kadınlar ve erkekler can veriyordu. Kalabalık o gece her şeyi yapabilirdi. Evi ateşe verip içinde bir başına oturan adamı küle döndürmeye hazırlanıyorlardı. İşte o zaman pap göründü. Dediklerine göre sanki görünmeden orada duruyor, evin ve adamın yok edilmesine karşı koymak için hazır bekliyordu. "Kimse dokunmayacak bu kapıya," dedi. Söylediklerine göre bütün dediği bu olmuş. Çünkü çarmıha gerilmiş gibi kollarını iki yana açmış, anlamsız öküz kafasına benzer yüzü bir köylü öfkesiyle aydınlanıyormuş. Bunun üzerine gerginlik yatışmış, yön değiştirir gibi olmuş ama yine de onlara bu çarşambayı sağlayan sözü söyletebilmiş. "Adamlarıma kapıyı açmalarını söylemek için yatağa doğru yürürken düşünüyorum. Şimdi neredeyse gelir, 5 dakikaya kadar gelmezse izin falan beklemeden tabutu dışarı çıkartırım. Kapının önüne gömmek zorunda kalsın bakalım. Katuara diyorum. Adamlarımın en yaşlısını çağırıyorum." O başını kaldırırken biçişik odadan belediye başkanının ayak seslerini duyuyorum. "Bana doğru geldiğini biliyorum ve bastonuma yaslanıp topuklarım üstüne dönmek istiyorum hızlı ama hasta bacak uymuyor ve öne doğru gidiyorum. Düşüp başımı tabuta çarpacağımdan eminim. Rastlantıyla kolunu bulup sıkı sıkı kavradığımda o rahat bir aptallık içinde, 'Merak etmeyin albay, size söz veriyorum hiçbir şey olmayacak,' diyor. Biliyorum, bunu kendine cesaret vermek için söylüyor. 'Bir şey olacağını sanma,' diyorum. Tam tersini düşünerek ve o mezarlıktaki ağaçlar için bir şeyler söyleyerek bana gömme iznini uzatıyor. Okumadan katlayıp yelek cebime koyuyorum. Zaten olacak olan olur. Tıpkı takvimlerin önceden haber verdiği şeyler gibi," diyorum. Belediye başkanı yerlere doğru yürüyor, tabutu çivileyip kapıyı açmalarını söylüyor. Kımıldadıklarını, bu adamın görünümünü sonsuza dek kapatacak çekiç ve çiviyi aradıklarını görüyorum. Yeni yeri yurdu olmayan, hiçbir yerden tanımadığım bu adamı son kez iyileşme devremde yatağımın yanında 3 yıl önce görmüştüm. Yüzü erken gelen bir yaşlığın izleriyle doluydu. Beni ölümden yeni kurtarmıştı. Ona hastalığımı duyuran, yanıma getiren aynı güç yatağımın kenarında ona, "Bu bacağı biraz çalıştırmanız gerekiyor. Bundan sonra belki baston kullanırsınız," dedirtmişti. 2 gün sonra borcumun ne olduğunu sordum. "Bana hiçbir borcunuz yok albay. Eğer bir iyilik yapmak isterseniz, sabah beni kas katı bulduğunuzda üstüme biraz toprak atın. Akbabalar yemesin, tek bunu isterim," demişti. Benden bu sözü istemesinden, isteyiş biçiminden, odanın taşlarına duyulan adımlarının sesinden, bu adamın çok önceden ölmeye başladığı açıkça belli oluyordu. Yine de bu gecikmiş ve yakışıksız ölümün tümden gerçekleşmesi için 3 yıl geçecekti. İşte o gün bugündü. Kendini ipe çekmesine bile gerek yoktu sanırım. Katı sarı gözlerinde kalan son hayat ışığını söndürmeye hafif bir esinti bile yeterdi. Mimi'yle buraya gelmezden önce onunla konuşmak için küçük odasına gittiğimden beri farkındaydım bunun. Şimdi yaptığım şu iş için benden söz istediğinde şaşırmadım. Yalnızca gereksiz bir rica bu doktor. Beni tanırsınız. Size hayatımı borçlu olmasam da yine sizi bütün başlar üzerinden aşırır gömerim dedim. O gülümseyerek katı sarı gözleri ilk kez rahatlamış. Doğru albay. Ama unutmayın ki beni ölen biri gömemez dedi. Bu rezaleti kimse temizleyemeyecek. Belediye başkanı babama gömme iznini verdi. Babam zaten olacak olan olur. Tıpkı takvimlerin önceden haber verdiği şeyler gibi dedi. Bunları Macondo'nun yazgısına sırt çevirip ben doğmadan önce ölenlerin giysileriyle dolu sandıklara onu bağlayan aynı vurdum duymazlıkla söyledi. O zamandan beri her iş ters gitmişti. Üvey annemin sert, egemen kişiliği bile koyu bir kararsızlığa dönüştü. Gitgide daha sessizleşiyor, daha uzaklaşıyor. Öyle bir hayal kırıklığı içinde ki bu sabah çitin yanına oturup kıyamet gününe dek burada dalgın oturacağım dedi. Babam bir daha dediğini yaptırtmaya kalkmadı. Yalnız bugün o utanç verici sözünü yerine getirmek için hazırlandı. Şimdi burada guajarların tabutu çivileyip kapıyı açmalarına bakıyor. Her şeyin yoluna gideceğinden kuşkusu yok. Adamların yaklaştığını görüyorum, ayağa kalkıyorum. Çocuğun elinden tutup kapı açılırken görünmemek için iskemleyi pencereye doğru çekiyorum. Çocuk şaşkın bir halde. Ben kalkınca yüzüme anlatılmaz bir ifadeyle bakıyor. Biraz sinirli gibi. Şimdi yanımda hayretle kapının sürgülerini açmak için uğraşmaktan terlemiş yerlileri seyrediyor. Pasta demirin içi işleyen feryadıyla kapı ardına dek açılıyor. O zaman yeniden sokağı görüyorum. Evleri örten beyaz toz parlıyor, yanıp tutuşuyor. Bütün kasabaya eski bir eşyanın kederli görünümünü veriyor. Sanki Tanrı, Macondo'nun artık gereği kalmadığını açıklayıp onu canlılara faydalı olamayan kentlerin durduğu bir köşeye fırlatmış. İlk anda birden vuran ışıkla gözleri kamaşan çocuk, kapı açılınca eli elimin içinde titredi. Aniden başını kaldırıp dikkat kesiliyor. "Duyuyor musun?" diye soruyor bana. Ancak o zaman komşu bahçelerde bir çulluğun saati haber verdiğini duyuyorum. Evet diyorum. Saat 3 olmuş bile. Ve tam o anda çiviye ilk çekiç darbesi iniyor. Tüylerimi ürperten iç parçalayıcı sesi duymamaya çalışıyorum. Çocuk perişanlığımı görmesin diye pencereden yana döndürüyorum yüzümü. Hemen biraz ilerideki tozlu badem ağaçlarını, arkalarındaki evimizi görüyorum. Felaketin görünmez soluyla sarsılmış. O da sessiz ve son bir çöküşün eşiğinde. Muz şirketi kanını emdiğinden beri bütün Macon'da böyle. Evleri sarmaşıklar sarıyor. Ara sokakları otlar bürüyor, duvarlar çöküyor. İnsan gün ortasında kertenkele buluyor odasında. Biberiye ve hint sümbülü yetiştirmeyi bıraktığımızdan beri görünmez bir elin dolaptaki Noel tabaklarını kırdığından ve kimsenin giymediği giysilere beslensin diye güveler bıraktığından beri her şeyde göçmüş bir görünüm var. Bozulan kapıyı onaracak meraklı bir el yok. Babamın onu ilelebet sakat bırakan hastalıktan sonra eskisi gibi koşturacak yüzü kalmadı. Senyora Rebecca durmadan dönen vantilatörünün ardında katı ve sıkıntılı bir dulluğun içine koyduğu kötülük hevesini uyandıracak şeylere boş veriyor. Akuya da sakat kaldı. Her yanı dinsel bir hastalık sardı. Angel baban ise her öğle istirahatinde köftelerin verdiği o geçmez hazımsızlığın tadını çıkarmaktan başka bir keyfi kalmadı. Değişmeyen tek şey Saint Jerome ikizlerin şarkısı ile 20 yıldır yaşlanmayan gizemli dilenci kadın. Kimselerin bilmediği sarı tozlu trenin düdüğü bozuyor sessizliği. Günde 4 kez. Ve geceleri muz şirketinin Macondo'dan giderken bıraktığı elektrik fabrikasının patapataları duyuluyor. Yalnız. Pencereden evi görüyorum. Üvey annemin orada hiç kımıldamadan iskemlesinde oturduğunu biliyorum. Belki de bu kasabayı yok edecek son fırtınanın biz dönmeden gelip geçeceğini düşünmektedir. O zaman bizden başka herkes gider. Çünkü biz bu topraklara büyük dedelerimin giysilerinin, ev eşyalarını ve savaştan kaçıp Macondo'ya gelirken babamın atlara örttüğü cibinliklerin konduğu bir oda dolusu sandıkla bağlıyız. Biz bu topraklara kemiklerin artık 7 kat yerin dibinde bulunamayacağımız uzak ölülerin anılarıyla ekilmişiz. Savaşın son günlerinden beri sandıklar odada duruyor. Yatak odaları kertenkele dolu. Sessiz insanların anıların kemirdiği Macondo'yu silip süpürecek son fırtına geçip gitmemesi, cenazeden döndüğümüzde sandıkları yine yerinde buluruz. Birden dedem ayağa kalkıyor, bastonuna yaslanıp gözünün sanki yüzünün bir parçasıymış gibi yapıştığı kuş kafasını uzatıyor. Gözlük takmak benim için zor olur diyorum kendi kendime. En küçük bir hareketle kulaklarımdan kayar. Bunları düşünerek burnuma dokunuyorum. Mama bana bakıp soruyor. Acıyor mu? Acımadığını gözlük takamayacağımı düşündüğümü söylüyor. Rum gülümsüyor. Derin bir soluk alıp su gibi terlemişsindir diyor. Hakkı var. Giysilerim derimi yakıyor. Kalın yeşil kadife boğazıma dek kapalı. Terli bedenime yapışmış. Kasıntı veriyor bana. Evet diyorum. Annem üstüme eğilip boyun bağımı çözüyor. Gömleğimin yakasını sallayıp bana biraz hava veriyor. Eve gidince yıkanır dinlenirsin diyor. Keterua dendiğini duyuyorum. Tam o anda arka kapıdan tabancalı adam giriyor yine içeri. Kapıdan geçtikten sonra şapkasını çıkarıyor ve sanki cesedi uyandırmaktan korkarmışçasına dikkatle yürüyor. Dedem sendeliyor. Öne doğru düşerken adamın koluna yapışıyor. Ötekiler sigara içmeyi bıraktılar. Hala yatağın üstünde testere tezgahına sıralanan kargalar gibi oturuyorlar. Tabancalı adam girince kargalar eğilip gizlice bir şey konuşuyorlar. Biri kalkıp masaya gidiyor, çivi kutusuyla çekici alıyor. Dedem tabutun yanında adamla konuşuyor. Adam, merak etmeyin albay, size söz veriyorum hiçbir şey olmayacak, diyor. Dedem, bir şey olacağını sanmıyorum, diyor. Adam, dışarı göğsüne, en uzun ağaçların dikili olduğu mezarlığın sol duvarının karşısına. Sonra dedeme bir kağıt uzatıyor ve göreceksiniz hiçbir güçlük çıkmayacak, diyor. Dedem bir eliyle bastona dayanıp öteki elle kağıdı dört köşe küçük altın zincirli saatini sakladığı yelek cebine koyuyor. Sonra zaten olacak olan olur. Tıpkı takvimlerin önceden haber verdiği şeyler gibi diyor. Adam pencerelerde birileri var ama meraktandır. Kadınlar her zaman böyle gözlerler diyor. Dedemin onu duyduğunu sanmıyorum çünkü pencereden sokağa bakıyor. Adam yatağa doğru gidiyor. Şapkasıyla yelpazelenerek adamlara, şimdi çivileyebilirsiniz. Bu arada kapıyı da açın biraz hava alalım diyor. Adamlar kalkıyorlar. Biri çekit ve çivilerle tabutun üstüne eğiliyor. Ötekiler kapıya doğru gidiyorlar. Annem de ayağa kalkıyor. Terli ve solgun. İskemlesini çekip elimden tutuyor ve adamlar kapıyı açmak için geçsinler diye beni kenara sürüklüyor. Önce paslı dişlerle kaynaşmış görünen sürgüyü açmaya uğraşıyorlar ama olmuyor. Sanki birisi sokak tarafından bütün gücüyle itiyor. Adamlardan biri kapıya yaslanıp zorlayınca odayı tahtanın paslı menteşelerin işlemez olmuş kilitlerin sesi dolduruyor ve kapı açılıyor. Öyle geniş ki neredeyse bir başkasının omuzlarına binmiş bir adam bile geçer. Uyanan tahtanın ve demirin gıcırtısı uzun süre sürüyor. Biz daha ne olduğunu anlayamadan ışık doluyor odaya. Görkemli, eksiksiz 200 yıl içeri girmesini önleyen şey, 200 öksüz gücü yerinde kaldırınca odanın ortasına sırt üstü düşüyor, gürültülü düşmesiyle eşyaların gölgelerini de getiriyor odaya. Adamlar iyice seçilir oldu. Sendeleyerek yürüyorlar. Sanki ışık onları devirmesin diye zorlanır gibi bir halleri var. Kapı açılınca kasabanın bir köşesinde bir çulluk ötmeye başladı. Şimdi sokağı görüyorum. Parlak ve yakıcı tozu görüyorum. Karşı kaldırımda birçok adamın kollarını kavuşturmuş, odaya bakıp oturduklarını görüyorum. Çulluğun sesini yeniden duyuyorum ve mamaya, duydun mu diye soruyorum. O da evet, saat 3 olmalı diyor. Ama da bana çullukların ölü kokusu alınca öttüklerini söylemişti. Tam bunu anneme söyleyecekken ilk çivinin üstüne inen çekicin keskin sesini duyuyorum. Çekiç vurdukça vuruyor. Her şeyi kaplıyor. Bir saniye durup yeniden başlıyor. Tahtada ard arda altı yara açıp uyuyan kerestenin uzun kederli sesini uyandırıyor. O sırada annem yüzünü öte yana çevirip pencereden sokağa bakıyor. Çivileme işi bitince çullukların öttüğü duyulacak. Dedem adamlarına işaret ediyor. Köşede duran şapkalı adam dedeme, merak etmeyin albay diyor. Sonra dedem o köşeye doğru dönüyor. Sıkıntılı, boynu dövüşen bir horozunki gibi mor ve şişmiş. Ama hiçbir şey demiyor. Köşedeki adam konuşuyor. Kasabada bunu anımsayan bile kalmamıştır diyor. O an midemde bir sıkıntı hissediyorum. Dışarı çıkmak istiyorum diye düşünüyorum ama görüyorum ki artık çok geç. Adamlar son bir çaba ile doğruluyorlar. Topukları eğere gömülüyor. Tabut ışıkta dalgalanıyor. Sanki gömülmeye giden ölü bir gemi gibi. Düşünüyorum, şimdi kokuyu alacaklar. Şimdi bütün çuluklar ötmeye başlayacak. 9. ayrımın sonu, sayfa 115.